Ayrım 18. Berber o gece muhtarlık binasının bekçisini yanına alarak köyün sokaklarına daldı. Elindeki beyaz badana boyasıyla bütün rakip sloganların sonundaki kundura tamircisi sözcüklerini bir geçişte sildi ve ikinci turda yeşil boya ile berber sözcüğüne ekledi. Ertesi gün sokağa çıkan köylüler kendilerini seçim propagandasının göbeğinde buldular. Duvarlar kundura tamircisi hepimiz, hepimiz berber için sloganlarıyla dolmuştu. Cumartesi gecesi yapılan bu çalışma Yakov Sefaradi Çile'den çıkarmıştı. Kutsal dinlenme günü olan cumartesi gününde bunları yazan bir Yahudi köyüne muhtar olamaz diye atıldı ortaya Celep. Bu kafirce davranışlarla köyün bilfiil muhtarı dinden çıkmıştır. Binaenaleyh ben Schlesinger oğlu Yakov Sefaradi, haham başılığın bana verdiği yetkiye dayanarak Zalman Hasidov'u ambargo altına aldığımı ilan ederim. Bundan böyle kimse onunla temas etmeyecek, konuşmayacak ve ona oy vermeyecektir. Aksi şekilde davrananlar da ambargoya çarptırılacak ve benim sağladığım sünnet, nikah gibi hizmetlerden yararlanamayacaklardır. Celep konuştu. Doldiger pazar sabahı kremalı pastanın kokusu ile uyandı. Muhtar titreyen elleriyle pastayı parmaklıklı kapıdan uzattı. Doldiger vakit kaybetmeden eline geçen gıda maddesini yok etmeye koyuldu. Berber de bu arada korkunç gelişmeleri anlatıyordu.
Tam da seçimlerden önce geldi bu ambargo. Büyük bir felaket. Acaba ne yapsam sevgili mühendis bey?
Yapılacak iş çok basittir arkadaşlar. Sen de celebe ambargo koy.
Ertesi gün berberin aynasına asılan bir kağıtta şunlar okunuyordu.
Ben Zalman Hasidov, resmi bir komisyondan aldığım berberlik diplomamın verdiği yetkiye dayanarak celebe ambargosunu iade ettiğimi ilan ederim. Celep bugünden tezi yok berber dükkanının verdiği hizmetten mahrum edilmiş olup ceza olarak da dükkanımda namaz kılma izni kaldırılmıştır. Onunla dost olmaya kalkan her vatandaş saç dahil tarafımdan tıraş edilmeyecektir. Böylelerini muhtar olmam sıfatı ile mimleyeceğim, berber konuştu.
Kolaylıkla anlaşılacağı üzere işte süren bu karışıklık Gorviç'e yaradı. Kundura tamircisi etkinliklerine her gün bir yenisini ekliyordu. Uyguladığı yöntemler insanların akıllarına durgunluk verecek, hatta korkutucu nitelikteydi.
Mühendis bey bizi Tonga'ya bastırdılar diye yakındı berber Dolniker'in sakalını tıraş ederken. Bu gece topal kunduracı kundura tamircisi hepimiz, hepimiz berber için sloganını değiştirmiş, küçük bir düzeltmeyle sloganı kundura tamircisi hepimiz, hepimiz berbere karşı haline sokmuş. Şimdi bütün berberleri silip kundura tamircisi yapmam gerekecek. Ayakta duracak halim kalmadı, midem de bozuk, durum parlak sayılmaz.
Dolniker derin bir nefes aldı.
Tanrı'ya şükürler olsun, Zev yaşıyor diye düşündü. Üstelik ailesiyle beraber bulunuyor.
Geçici meclis üyeleri gene olağanüstü bir toplantı yapmak zorunda kaldılar. Toplantıyı Afarkiş, dört büyükleri barıştırmak ve bir masa çevresinde toplamak amacı ile düzenlemişti. Köyün liderleri arasında süre gelen anlaşmazlık o denli köklü idi ki toplantıya katılmayı kabul etmeleri bile bir başarıydı. Üyeler birbirlerini selamlamadan masaya oturdular. Malka hazırladığı çay ve pastayı terzinin yardımıyla meclis üyelerine sundu. Ne var ki bu bile temsilcilerin arasındaki buzları eritmeye yetmemişti.
Evet arkadaşlar, saadede gelelim dedi kundura tamircisi, fazla vaktim yok.
Seçimlerin nasıl yapılacağı konusunda karar almamız gerekiyor diye başladı lokantacı. Konuşurken gözleri hafif hafif kayıyordu. Bütün üyeler şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilemeden birbirlerine baktılar.
Gerçekten de bu konu tam anlamıyla açıklığa kavuşmuş değildi. Herkes bu soruna nasıl bir çözüm getirebileceğini düşünmeye başladı. Berber yanında mühendisi getiremediği için üzgündü.
Aslında dedi Zalman Hasidov sonunda, seçimleri birkaç aylığına ertelemek bizim elimizde. Hatta 6 aylığına, belki de hepten.
Temsilcilerin büyük çoğunluğu geçici meclisin sonsuza dek kalması düşüncesini olumlu karşıladı. Ancak Tsemah Gorviç muhtar seçilme olasılığının yüksek olduğunu ileri sürerek öneriyi reddetti. Seçimlerde kazanmak için yaptığı yatırımın haddi hesabı kalmamıştı.
Bir dakika dedi Kundura tamircisi, bu bir prensip meselesidir. Manifesto uyarınca gizli oylama yapılmalıdır.
Olsun dedi Elipaz, ama Tanrı aşkına söyle nasıl yapacağız bunu?
Kundura tamircisi anlatmaya başladı.
Çok basit. Ben Hasidov'un zavallı direklerinin arasına koyacağımız bir masada oturacağım. Bütün vatandaşlar yanıma gelecekler ve büyük bir gizlilik içinde oylarını kime verdiklerini kulağıma fısıldayacaklar. Ben defterime her isim için bir çizgi atacağım, sonra da sayarız.
Maşallah, bu yassı kafada bu kadar sivri zeka diye atıldı Celep.
Peki, söyle bakalım bir yol. Neden sen yapıyorsun bu işi? Gorviç, mahzur yoksa izah eder misin?
Bu da işin gizli yönü diye kekeledi Kundura tamircisi. Berber bu noktada araya girip bu yöntemin anlaşmazlıklara yol açabileceğini bildirdi.
Arkadaşlar, çok daha demokratik bir önerim var. Hided ile Midet'ten para topladıkları kutulardan birini isteriz. Kutuyu direklerin arasına koyarız. Benim muhtar olarak kalmamı istemeyen her seçmen kutuya yarım lira atsın. Sonra da kutuda toplanan parayla muhtarlık personeli için bir armağan alırım. Böylece sosyal bir seçim olur binaenaleyh.
Çocukça bir şey bu dedi Celep. Önce seçmenin dindar ya da liberal fikirli oluşunu dikkate almalıyız. Benim önerim şu, her seçmen Tevrat'a el basarak ben oyumu Celep'e veriyorum desin ya da tam tersini, ben dindar olmayana oy vermem desin.
Elipaz Ermanoviç ayakları arasında dolaşan kedilere şiddetli bir tekme atarak
kesinlikle olmaz diye bağırdı. Ortaya bir düşünce atamadığı için çok kızmıştı.
Temsilciler sonunda sorunun bir çıkmaza girdiğini anladılar. Zalman Hasidov ceketinin kolunu azıcık sıyırarak Dolniker'in saatine baktı.
6:30 oldu, acele edelim beyler.
Berber bu büyük anı sabırsızlıkla beklemişti. Ne var ki acı bir düş kırıklığı bekliyordu onu. Kundura tamircisi de ceketinin kolunu hafifçe sıyırarak
''Benim saatim 6:20 gösteriyor'' dedi, önemsiz bir şey yapar gibi. Ancak o da düş kırıklığına uğramak üzereydi.
Terzi batan güneşin ışığında pırıl pırıl parlayan saatine bir göz attı.
''Benimkinde 7:25 var. Güneşe göre ayarladım. Şu çayımızı soğumadan içsek ha, ne dersiniz?''
Üyeler kilden yapılmış fincanları dudaklarına götürdüler. O sırada beklenmedik şeyler oldu. Hayvan doktorundan mide ekşiliğine karşı küçük kırmızı haplar alan Zalman Hasidov fincanına iki hap attı. O anda çay birden fokurdamaya başladı. Rengi yeşile dönüştü ve fincandan insanın genzini yakan kokular yayılmaya başladı.
Arkadaşlar diye bağırdı bir fiil muhtar, bu da ne demek oluyor?
Meclis üyeleri şaşkın bakışlarını Hasidov'a çevirdiler. Aynı anda kırılan bir fincanın şangırtısı duyuldu. Afar Kiş elindeki kilden yapılmış kabı düşürmüş, çaylar çevreye saçılmıştı. Terzi giderek öfkelenen Malka'ya af dilercesine bakarak kırıkları toplamak üzere eğildi.
''Çok iyi!'' diye bağırdı ev sahibisi. ''Yeni servisimi berbat ettin.''
Sonra Hasidov'a döndü.
''Çayını rahatlıkla içebilirsin Bay Hasidov. Her gün pişirdiğimden farklı değil.''
''Bir saniye!'' diye bağırdı Bayan Hasidov. ''Kedi!'' Bakışlar birkaç saniye önce yere saçılan çayı yalayan ve şimdi yerde acayip kıvranmalar içinde titreyen kediye yöneldi. Üyeler telaşla ellerindeki fincanları bıraktılar ve kediyi izlemeye koyuldular. Salonda çıt çıkmıyordu. Kedi birkaç dakika içinde herkesin gözü önünde can verdi. Üyeler bir süre ağızlarını açmadan öyle kala kaldılar.
''Kedi hasta mıydı?'' diye sordu Afar Kiş. Yüzü bembeyazdı, dudakları titriyordu.
Bu soru üzerine Tısamah Gorviç yerinden kalktı ve topallaya topallaya Afar Kiş'in yanına giderek yakasına yapıştı.
''Buraya bak Kiş!'' diye tısladı Kundura tamircisi. ''Neydi bu?''
''Ne bileyim ben?'' dedi Terzi yutkunarak.
''Çaya ne koydun?''
''Neler söylüyorsun Gorviç?''
Kundura tamircisinin dev eli tuzağa düşmüş bir hayvan gibi tir tir titreyen terzinin boğazını kavradı. Salonda oturanların gerginliği doruk noktasına erişmişti. Berberin karısı hıçkırıklar içinde yere yıkıldı. Tısamah Gorviç terziyi iskemlesinden çekerek masanın üzerinde duran dolu fincanlardan birini aldı ve Afar Kiş'in ağzına dayadı.
''İç!'' diye kükredi.
Terzi kunduracının elinde bir dal parçasından farksızdı.
''İç saman kafalı yaratık!''
Terzi taş kesilmişti.
''Bunun içinde ne var Afar?''
''Sıçan zehiri.''
''Kimden aldın?''
''Hayvan doktorundan.
Gangster seni diyerek fırlattı yere terziyi Tsemah Gorviç. Sana göre bir sıçan mıyız yani?
Afarkiş dizleri üzerine kalkarak yargıçlarının önünde başını eğdi. Bana acıyın kardeşlerim, insanlığınıza sığınıyorum diye fısıldadı ağlamaklı bir sesle. İnanın bana, hiçbirinizi şahıs olarak hedef almadım. Tek tek kişiler olarak size karşı hiçbir kötü niyet beslemedim. Beyler acıyın bana, ben zavallının biriyim. Doğuştan başarısız bir insanım. Yaşamımda aradığıma erişememiştim. Arsam yok, evim yok. Bazen yiyecek bir lokma ekmek bile bulamam. Sonunda meclis kuruldu da durumum biraz düzeldi. Ancak meclise yeniden seçilemeyeceğimi ve yeniden eski durumuma döneceğimi sandım. Korkunç bir düşüş olacaktı bu arkadaşlar. Hiçbir insan düşmeyi istemez, yükselmek ister, göklere kadar yükselmek ister. Kısa yaşamı içinde bir şeyler elde etmek ister. İhtirasları, yaldızlı düşleri vardır insanların. Evet arkadaşlar, yüksek bir mevki elde etmek istemek, böyle bir şeyi özlemek suç ise ben suçluyum. Yaptığımın iyi bir şey olmadığını biliyorum. Sizden af da dilemek istemiyorum. Gerektiği gibi davranmadığımı biliyorum ve bunu anlayışla karşılamanızı istiyorum arkadaşlar. Muhtar olmayı o kadar istedim ki. Çok zor geçen çocukluk günlerimin düşüdür muhtar olmak. Çok değil, birkaç ay için, 6 ay falan. Bilemediniz 1 yıl. Bir şeyler olduğumu içimde duymak için. Şimdi benden nefret ediyorsunuz arkadaşlar ama size kızmıyorum. Çünkü biliyorum ki siz güçlüler ve her zaman her şeyde başarılı olanlar, zavallı hiç şansı olmayan ve herkesin alay konusu olan bir adamın halinden anlamazsınız. Herkes onu aşağılar çünkü o zayıf ve küçüktür.
Zararı yok diye kekeledi Elipaz Hermanoviç nemlenen gözlerini silerek. Her şey düzelecek Afar, göreceksin düzelecek.
Teşekkür ederim arkadaşlar dedi terzi. Hepiniz iyi dostlar gibi davrandınız. Ben size zarar vermek istemedim, amacım bu değildi. Her şey meydana çıktığında büyük vicdan azabı duydum. İnanın şu anda sizden daha üzgünüm. Bu denli büyük bir felaketi hiçbir zaman düşünmedim. Zavallı kedicik, parasını öderim.
Elipaz hala hışkırıyordu.
Önemi yok, evde kedi çok.
Salonda bulunanların terzinin acısına ortak olma eğilimine daha fazla dayanamayan Tsemah Gorviç yerinden kalktı. Yazgısının kurbanı olan sanığı yakasından tutarak kapıya kadar sürükledi ve gerisine güçlü bir tekme sallayarak dışarı attı.
Böylesini de ilk kez görüyorum diye hırladı. Bir insan ona rakip olan kişiye karşı savaşır, bütün bir meclise karşı değil. Tanrı korusun ya Rabbi, fincan dudaklarıma ha değdi ha değecekti. Hasidov zehirinin farkına varmasaydı içecektim.
Büyük şans dedi berber ve gözleri boşluğa takılı kaldı. Dorniker kas kızartmasının kokusunu duyduğunda ciddi şeylerin konuşulacağını anladı. Berber hücreye girip tabağı ön koşulsuz devlet adamının önüne sürdü. Bu davranış iki adamın son günlerdeki yakınlaşmalarını onaylar nitelikteydi.
''Afiyet olsun arkadaşlar'' dedi Hasidov. ''Mühendis bey hatırlayacaklar mı bilmem. Evimize konuk olmadan önce bana söylev vermeyi öğreteceğine söz vermişti.''
Devlet adamı sofra araçlarını kullanmadan kemirdiği kuzu budundan dev lokmalar koparıyordu. Çatal bıçak gibi araçların onun durumundaki insanlar için gerekli olmadığını düşünmüştü. Dorniker tatlı şarabın etkisindeydi. Son zamanlarda bu içkiyi yakından incelemek fırsatını elde etmiş ve alkolün insanı hoşnut eden gücünü keşfetmişti.
''Arkadaşlar, nutuk sanatını öğrenmek lüzumsuzdur. Hali hazırda bulunduğun seviye gayetle tatminkardır. Hele amatör olman sıfatı ile tecrübesizliğin göz önünde tutulursa...''
''Basit köylülerin karşısında konuşmayı öğrendim belki ama ben şöyle saatler süren söylevlerden istiyorum. Yani dinleyenler bunun kentten bir şey olduğunu anlasınlar, hatta öyle olsun ki karşımdakiler pek bir şey anlamasınlar söylediklerimden. Ben mühendis bey gibi konuşmak istiyorum.''
Dolniker bir kahkaha attı.
''Oy dostum oy, nutuk sanatı öğrenilmez. Bu iş yalnız kabiliyete bağlı değildir arkadaşlar, tecrübede lazımdır.'' Ben daha 6 yaşımda bir melek kadar cazibeli bir çocuk iken küçüklüğüme bakmadan ilk nutkumu vermiştim. 1. sınıfta ders yılının sona ermesi münasebetiyle vermiştim o nutku.
Annem ve babam akşama doğru çocuklarının başına bir şey geldi diye korku içinde okula gelmişler ve beni konuşur bulmuşlardı. Düşün bir dostum, 51 yıldan beri durmadan konuşuyorum, konferanslar veriyorum, sanatımı geliştiriyorum. Peki bu nutuk hangi münasebetle verilecek arkadaşlar?
Çiftçilerin önünde yapılacak toplantıda. Amit Dorniker vücudunun tepeden tırnağa gene o sarhoş edici duygunun etkisi altına girdiğini duydu. Son zamanlarda başına ardı ardına gelen olaylar ve şarabın etkisi ona bir haftadan bu yana adına layık bir söylem vermemiş olduğunu unutturmuştu. Ama şimdi berberin kendisine başvurması üzerine azgın bir nehir gibi taşmasını önleyen barajlar kulakları sağır eden gümbürtülerle yıkılmıştı. Devlet adamı yatağından fırladı. Kaz butunun kemiğini bir orkestra şefinin sopası gibi sağa sola savururken korku içinde hücrenin bir köşesine çekilen Hasidov'un önünde büyük bir söyleme başladı.
Kimyonköy sakinleri, baylar ve bayanlar, gençler ve yaşlılar, eski ve yeni vatandaşlar. Birkaç dakikanızı alacağım için beni affedin ama mesele hakkında ihtiyatlı tutumların takınıldığı ve menfi vaziyetlerin yaratıldığı bir sırada bazı tedbirlerin alınması şarttır. Bana vermiş olduğunuz bu sayılı dakikalar içinde aramızda mevcut olan ihtilafa rağmen bu sıkıntı verici meseleyi son teferruatına kadar ve hepinizin önünde açıklığa kavuşturmak arzusundayım. Meseleyi olduğu gibi gözlerinizin önüne serecek ve ne bir eksik ne bir fazla bütün hakikatleri huzurunuzla arz edeceğim. Fikrimi beyan ederken meselenin hudutlarını aşmadan, yol yordam gözeterek beni bekleyen zorlukların şuurunda olarak ve hem umumun hem hususi şahsiyetlerin ihtiyaçlarını gözden kaçırmamak şartıyla...
Amit Dorniker, Kimyonköy alanı içinde son kalp krizini geçirdiğinde kaz kızartması çoktan soğumuş, güneş saatinin gölgesi epey uzamıştı. Zalman Hasidov, devlet adamının ağzından akan ve insan beyninin anlamlarının derinliğine kolaylıkla inemeyeceği sözleri büyülenmiş gibi ağzı bir karış açık dinlemişti. Söylev ustasından öğrenmek istediği de buydu işte. Zaman ve yer sınırları tanımadan tanrısal konuşma yeteneği. Bütün sözcükler yerli yerinde olacak ve buna rağmen birini bile anlama olanağı olmayacak. Konuşmacının ağzından çıkan her söz büyülüymüşçesine dinleyenlerin kulaklarının içine akıp gidecekti. Dorniker kekelemeye ve gırtlağından acayip hırıltılar gelmeye başlayınca Hasidov telaş içinde koluna girip yatağına yatırmıştı. Bu dört başı mamur söylevden o da yorulmuş, dizlerinin bağı çözülmeye başlamıştı. Ama karısının da yardımı ile gecenin geç saatlerine dek devlet adamının başucundan ayrılmamıştı.
''Mühendis bey'' dedi berberin karısı yalvarır gibi, ''ne olursun seçimlerden önce böyle şeyler yapma, Zalman daha her şeyi öğrenmedi.''
Dorniker gözlerini açtı ve dudaklarında hafif bir gülümseme ile fısıldadı.
''Söylediklerimi duydun, benim yaptığım gibi yap.''
Berber umutsuzluğa kapılan insanların telaşı içindeydi. Ben yapamam. Konuşmaya başladığım zaman ne kadar çaba gösterirsem göstereyim, söylediklerim herkes tarafından kolaylıkla anlaşılıyor. İstediğim o değil. Acaba hazır bir şeyler var mı?
Nasıl yani?
Yazılı ya da basılı bir söylev. Uzunluğu önemli değil. Kısaysa baştan başlar yeniden okurum. Dorniker heyecanlanmaya çalıştı. Bu durumda öfkelenmesi zararına olabilirdi. Ama berberin inatçılığı sinirlerini germeye başlamıştı. Bavulunu bir süre karıştırdıktan sonra parti organından koparılmış bir sayfa çıkardı. Şimşon Groides skandalı sırasında verdiği söylevin bir parçasıydı bu. Yazıya bir göz attıktan sonra
''Evet'' dedi, ''bu kâfi gelebilir arkadaşlar. Bunu köylülerin önünde oku.''
Sonra ekledi.
Önce birkaç kere okumanda fayda var, ağzın alışır. Şimdi beni bırakın, istirahat etmeliyim.
Toplantı Zalman Hasidov ve Hazreti Musa'nın anısına dikilecek kültür sarayı arsasında kalabalık bir izleyici topluluğu önünde yapıldı. O gün çiftçiler tarlalarına gitmediler. Bu nedenle bu türden toplantılara ayıracak zamanları boldu. Hava bu kez de Celep'ten yana olmamış, Allahü Teala berbere toplantı için ılık ve güzel bir gün ihsan etmişti. Kalabalığın içinden kundura tamircisini tutanların düşmanca bakışları seçiliyordu. Gorviç'in kendisi son dakikada gelmiş, çevresinde militanları olduğu halde arsanın bir köşesine yerleşmişti. Berber toplantıyı düzenlerken bunun adaletten yana olanların sürprizlerle dolu toplantısı olacağını bildirmişti. Kundura tamircisinin mitinge gelmesinin nedeni de buydu işte. Toplantı bu kez lokantacının konuşması ile açılmadı. Çünkü Hasidov berber dükkanının açılış yıldönümünü anımsadıkça hala mide krizleri geçiriyordu. İlk söz hakkı köyün ileri gelenleri listesine dahil olan muhtarlık binası bekçisine verildi. İri yarı çiftçi toplantıyı basit sözlerle açtı.
İnsanlar, bakıyorum bir kahraman kadar mühendis olan Zalman'ın sallayacaklarını dinlemek için hepiniz karılarınızla gelmişsiniz. O halde Zalman konuşsun, ben bu işi beceremeyeceğim.
Bekçi görevini yerine getirmiş olmanın verdiği rahatlıkla yerine otururken berber bütün görkemiyle ayağa kalktı. Seçime birkaç gün gibi çok kısa bir süre kalmıştı. Bu nedenle Hasidov içinde bulunduğu durumun bilincindeydi. Dergi sayfasını masasının üzerine koydu, ceketini çıkardı ve kollarını sıvadı. Sonra elini zil düğmesine uzatıp üç kez bastı ve büyük bir sessizlik için hareketlerini izleyen kalabalığa doğru bağırmaya başladı.
Başyazı!
Bu dinleyenler için tatlı bir sürprizdi. Konuşmacının anlaşılmaz başlangıcı beklenmedik gelişmeler vaat ediyordu. Hasidov başta söylediklerinin niteliğine sadık kalarak konuşmasını sürdürdü.
Gerimizde bıraktığımız İstiklal senesi sırasında kat ettiğimiz yola bir göz atacak ve istikbalin kucağına atılmak üzere bulunduğumuz bir anda meseleleri tafsilatlı bir şekilde analiz edecek olursak dudaklarımızın eşiğine mühim bir sual takılacaktır. Nereye gidiyoruz? Milletin taleplerinin birbirlerine namütenahi rabıtalarla bağlı olduğuna inanıyor, hali hazırda milletimizin sulhu, sükuneti ve inkişafının bu taleplerin tatmin edilmesiyle tahakkuk edeceğini biliyoruz. Kemerlerimizi kurban vermeye ve insanüstü bir gayret göstermeye hazır olmadığımız bir anda lüzumundan ziyade gevşetirsek, birbirimizi namütenasip ve ızdırap verici münakaşalarla çürütmeye ve çürümenin çamuruna bulaştırmaya başlarsak, ideal ve ülkümüz daha açmadan kuruyan çiçeklere benzeyecektir.
Zalman Hasidov kanatlanmış gibiydi. Her tümcesinin sonunda vahşi zafer çığlıkları atmamak için kendini zor tutuyordu. Aynı mühendis gibi okuyor, konuşuyor, söylev veriyordu. Dağlardan gürül gürül inen sel suları gibi akıcı, takıntısız. Halk kutsal bir varlığın karşısındaymış gibi korkudan titriyor, büyük söylevi saygıyla dinliyordu. Bayan Hasidov bile eşine şaşkınlıkla bakıyordu. Kel kocasına yeniden aşık olmuştu sanki. Hasidov zile iki kez basıp konuşmasını sürdürdü.
Yek vücud olmak ile toz gibi dört bir yana dağılmak, inşa etmekle yıkmak, zafer ile bozgun, düz olan ile eğri olan, dik başlı olmakla şerefsiz olmak arasında bir tercih yapmak lüzumu hasıl olmuştur. Bu devleti tesis edenlerin selamet hareketini sekteye uğratmaya kimsenin hakkı yoktur. Hepimiz bütün millet yek vücut olarak şu prensip altında toplanmak mecburiyetindeyiz. Devamı 5. sayfada.
Başyazı burada bitiyordu. Parantez içine alınan 3 sözcük konuşmacıya da yersiz göründüğünden berber zil düğmesine yeniden bastı ve son sözleri yeniden okudu.
Devamı 5. sayfada.
Söylevin bu alıcı noktasında dinleyenlerin şaşkınlık ve korkusu bir kat daha artmıştı. Kimse söylenen her sözün kalın bir sis tabakası ile kaplıymış gibi anlaşılmaz olduğu bir söylevin tam da bu tümcesi üzerinde durmanın ne anlama geleceğini anlayamamıştı. Bu son sözlerin büyük bir enerjiyle yeniden okunması karşısında kundura tamircisi kendisini daha fazla tutamadı ve elini kolunu sallayarak kürsü yönüne bağırmaya başladı.
Ben de sana söyleyeyim ki 5. sayfa hiçbir zaman olmayacak.
Evet diye atıldılar militanları. 5. sayfanın sonu geldi artık.
Berber bu tepki karşısında öfkesinin dizginlerini bırakıverdi.
Ben de şunu söyleyeyim ki ben muhtarım.
Avaz avaz bağırıyor, yumruklarını durmadan masaya indiriyordu. Yüzü kıpkırmızı kesilmişti.
Bunun devamı için her zaman 5. sayfa olacaktır.
Büyük felaket işte o anda meydana geldi. Hasidov sendeledi ve masanın üzerine yıkıldı. Vücudu garip kıvranmalar içinde titriyor, ağzından köpük saçılıyordu. Hermann Spiegel durduğu yerden berberin şiddetli bir karaciğer krizi geçirdiğini anladı. Ama masanın üzerinde kıvranan hastanın yanına varamadı. Toplantı yerine o ana dek sakladıkları sopalarla gelen kundura tamircisinin militanları çığlıklar atarak berberin adamlarına karşı saldırıya geçmişlerdi.
''Size beşinci sayfanın ne olduğunu gösteririz şimdi.''
Berberin militanları sustalılarını çektikleri anda Hermann Spiegel her olasılığa karşı getirdiği ilk yardım çantasını kaptı. Ama birden başına inen bir darbe ile gözleri karardı, kendinden geçti.